Ayrım 6, sayfa 53. Dilsiz. Bir keresinde küçük bir kız çocuğu kaldırım taşlarının arasında açmış iki cılız papatyayı koparıp bana vermişti. Teşekkür etmek istedim, beceremedim. Dilini bilmiyordum. Sana sevgisini papatyaların diliyle anlatmak istemiş. Beni sevmesi için neden yoktu, tanımıyordu bile. Tam da bu yüzden işte, yabancı olduğun için. Bir zamanlar batıdan gelen sevgiyle gülümseyen iyi yürekli yabancı Umut'tu. Masumiyet günlerimizde yabancıyı değil taşıdığı umudu seviyorduk. İkili dilsizliğimizin bizi nasıl ayırdığını ilk o gün fark etmiştim. Dilsizliğimden utanmış, küçük kıza sarılmak istemiş, onu da becerememiştim. Sonraları birkaç sözcük öğrendim. Spastikim, teşekkür ederim. Ezijeti, hezdikim, zarok, kuştin. Bugünlerde en çok kullandığımız en gerekli söz. Zarok, kuştin. Çocuk öldü. Jite, hezdikim. Seni seviyorum. Ne yazık ki artık bir şey anlatmıyor. Beni suçluyorsun. Aynılaştıramadık. Aynı türküyü iki dilde söylemeyi beceremedik. Yeterince güçlü korolar yoktu aramızda. Aynı türküyü mırıldanan solistlerin sesleri de yeterince gür değildi. Sık sık detone oluyorduk. Sonra tam da ortak sesleri yakaladığımız anda birileri araya giriyor, sesimizi bastırıyordu. Şimdi sadece silahların sesi duyuluyor. Bir de ölülerin ardından yakılan ağıtlar, umutsuz yakarışlar, acı, öfke, çığlıkları. Tek ortak dil acının ve ölümün dili mi? Sıra sıra tabutlar önünde ağlamanın Türkçesi, Kürtçesi yok. Şehit olanla ölü ele geçirilen aynı ölümle ölüyor. Acının dili aynı ama algısı, duygusu farklı. Ölenlerin hepsi kendi halkları için şehit ve herkes kendi şehidine, kendi dilinden ağlıyor. Öldürenlerin tümü öteki için hain, zalim, katil. Senin kahramanın ötekinin haini, onun haini senin kahramanın. Dillerimizi ortaklaştırabilseydik, asker, polis, gerilla, hendekçi, genç, ölenlerin tümü hepimizin şehidi olurdu. İki dilde söylerdik bunu, tek dilde de anlardık. Burada insanlar dilleri ortaklaştırmaktan umudu kestiler artık. Acıları ortaklaştıramadıktan da. Oysa ben, hayır, sadece çaresizliğimizi anlatmaya çalışıyorum. Çareyi birlikte aramayı denedik, başaramadık. Dillerimizi aynılaştıramadık. Aynı türküyü iki dilde söylemeyi beceremedik. Yeterince güçlü korolar yoktu arkamızda. Aynı türküyü mırıldanan solistlerin sesleri de yeterince gür değildi. Sık sık detone oluyorduk. Sonra tam da ortak sesleri yakaladığımız anda birileri araya giriyor, sesimizi bastırıyordu. Şimdi sadece silahların sesi duyuluyor. Bir de ölülerin ardından yakılan ağıtlar, umutsuz yakarışlar, acı, öfke çığlıkları. Tek ortak dil acının ve ölümün dili mi? Sıra sıra tabutlar önünde ağlamanın Türkçesi, Kürtçesi yok. Şehit olanla ölü ele geçirilen aynı ölümle ölüyor. Acının dili aynı ama algısı, duygusu farklı. Ölenlerin hepsi kendi halkları için şehit ve herkes kendi şehidine kendi dilinde ağlıyor. Öldürenlerin tümü öteki için hain, zalim, katil. Senin kahramanın ötekinin haini, onun haini senin kahramanın. Dillerimizi ortaklaştırabilseydik, asker, polis, gerilla, hendekçi, genç, ölenlerin tümü hepimizin şehidi olurdu. İki dilde söylerdik bunu, tek dilde anlardık. Burada insanlar dilleri ortaklaştırmaktan umudu kestiler artık, acıları ortaklaştırmaktan da. Kendi dillerine sahip çıkıyorlar, dillerinin özgürlüğü için ölmeyi göze alıyorlar. Barikatların arkasındaki çocuklara sorsan talebiniz nedir diye hepsi ana dilimiz derler öncelikle. Bunca kıyamet kopartılan öz yönetim talebi bile sonra gelir. Bir Kürt arkadaşım vardı, parlak bir öğrenciydi. Annesi Türkçe bilmezdi. Çok sevdiği öğretmeni, Kürtçe konuşanların kötü, cahil insanlar olduklarını, Kürtçenin köylülerin kuş dili olduğunu işlemişti çocuğa. Bu yüzden annesini hiç sevmemiş, hiç saygı duymamıştı. Şimdi ne yapıyor o arkadaşın? Kürtçe öğreniyor ve ana dilde eğitim için mücadele ediyor. Annesi çoktan öldü. Kendi dilleriyle şöyle uzun uzun konuşamamış, dertleşememişlerdi. Şimdi çocuklarıyla yarım yamalak Kürtçe konuşmaya çalışıyor. Dil insanın ülkesidir. Toprağına sarılmakla diline sarılmak at başı birlikte gidiyor. Dil ait olduğu halkın kimlik bilincini, bağımsız aidiyet duygusunu güçlendiriyor. Bu yüzden dünyanın her yanında bütün iktidarlar halkları asimile etmek, boyun eğdirmek, köleleştirmek için önce dillerini yasaklarlar. Şaşmaz formülleri tek dil, tek ülke, tek devlettir. Bir halkın kendi diline sahip çıkma tutkusu beni her zaman heyecanlandırır. Bir keresinde genç Kürt aydınlarının Kürtçe alfabe tartışmalarını izlemiştim. Alfabede kaç harf olacağı, hangi harflerin eklenmesi gerektiği, nasıl telaffuz edileceği, dil bilimsel değil, hayati bir konuydu onlar için. Dil özgürlüğe giden yoldu, kimliklerin ayrılmaz parçasıydı. Coşkuyla, umutla kimliklerini inşa ediyor, özgürlüğe yürüyorlardı. Alfabe tartışması değil de devrim tartışmasıydı sanki. Dillerini savunurken, alfabelerini inşaya çalışırken asıl savundukları halkın onuruydu. Alfabelerini değil, özgür kimliklerini inşa ediyorlardı. Şimdi anlıyor musun hendeklerin, barikatların ardındaki gerçeği? Onur, kimlik, özgürlük. Bana bunu hatırlatmanın gereği yok. Hatta rencide edici. O kavramların hepsine senin kadar sahip çıktığımı biliyorsun. Öyleyse sorgulama, yüreğinde bile tartışma. Bırak kendi yanlışlarımızın bedelini kendimiz ödeyelim. Utanç. Konuyla bağlantısız görünecek. Sana yine de anlatmak istiyorum. Kotze'nin Utanç diye bir romanı vardı. Güney Afrika'da apartheid döneminde siyahlara zulmeden egemen beyaz azınlığın iktidarı yitirmesinden sonraki ruh halini yansıtır. Roller artık tersine dönmüştür. Siyahların hakları için onların yanında mücadele vermiş vicdanlı beyazlar, kendilerini intikam duygularıyla dolu siyahların zulmüne sessizce teslim ederler. Birey olarak siyahların ezilmesinde suçları, günahları yoktur ama zalimlerin cephesinde bulunmanın vicdani ağırlığı ve utancıyla kendilerine yapılanlara boyun eğerler. Bedel ödeyerek arınma ya da günah çıkarma gibi bir şey. Zalim çiftlik sahibinin siyahların haklılığına inanan, hep onların yanında yer almış kızı, siyah çiftlik kahyasının tecavüzüne sessizce katlanır, şikayetçi olmaz, mazlumun zulmünü sineye çeker, haklı görür. Böyle mi alt eder başkaları adına duyduğu utancı? Başkaları adına utanç duymak karmaşık bir ruh halidir. Benim başıma sıkça gelir. Ben yapmadım ki, bana ne diyemem. Hastalıklı bir ruh hali değil mi? Sorumlu olmadığın bir suçun utancını niye duyasın? Hastalıklı da olsa anlaşılabilir bir ruh hali. Reddetsek de kendi suçumuz olmasa da doğuştan mensup olduğumuz grubun ya da ailenin vicdani yükünü yükleniyoruz. Psikiyatride bir görüş varmış, yeni öğrendim. Dedelerin günahlarının yükü genlere işliyor, kuşaklar sonra kişide mağdurlara karşı aşırı vicdan, özdeşleşmeye varan hastalıklı yandaşlık olarak ortaya çıkabiliyor. Ataların günahının bedelini ödemek gibi bir şey. Eğer doğru olsaydı Türklerin tümünün şimdi hendeklerin, barikatların bu yanında savaşıyor olmaları gerekirdi. Şaka bir yana bilinçaltımızda işlenmiş suçluluk duygusu suçun kefaretini ödeme güdüsüne dönüşebilir. Tam tersi de olabiliyor. Atalarının mağdur ettikleri halklara karşı kitleler sadece üstünlük değil, öfke de duyuyorlar. Utanç, romanın kahramanı genç kadın, mağdurun zulmünü sineye çekerken imtiyazlarını kaybeden beyazların siyahlara öfkesi kabarıyor. Suçun vicdani ağırlığını taşımak güçtür. Az kişi suçun ağırlığından kurtulmak için kefaret ödemeyi göze alır. Kitleler bunu hazmedemez. 1915'le, Dersim'le, tehcirlerle, Kürtlere yapılanlarla yüzleşemiyoruz. Kitle yüzleşmekten korktuğu şeyi yok saymayı, reddetmeyi yeğler. Kendisi sorumlu olmasa bile kendi muktedirlerinin tarihte işlenmiş suçlarını kabul etmeye yanaşmaz. Çünkü vicdanına ağır gelir. Gerçeği göstermeye, hatırlatmaya çalışanı da hain diye damgalayıp vicdan yükünden kurtulur. Zalim de mağdur da kötülcüllükten arınamıyorsa hangisinin suçundan yana olacağız? Kötü bir soru bu. Tabii ki hiçbirini kabullenemeyiz. Anlamak ayrı bir şey, kabullenmek, hele de desteklemek başka. Mağduru çok iyi anlıyorum. Kendimi onun yerine koyuyorum. Zulme isyan ediyorum. Ama yaptığı kötülüğü, işlediği suçu, eğer ki yapmışsa kabullenemem. Zulmün çifte standardı olmaz, olmamalı. O kadar ezildik, o kadar örselendik, o kadar çok ölüm yıkım yaşadık ki acılar kiine, çözümler intikama dönüştü. İntikam yola çıkış amacıyla uyuşmuyor. Halkların özgürlüğü diye yola çıkanların güdüsü intikam olmamalı. Etik söylem olarak doğru ama savaşın ve insanın ruhuna, gerçeğine aykırı. Bir yanağına vurana öteki yanağını uzatmak İsa'ya mahsus. Zulüm görmüşsen, acı çekmişsen zalime bedelini ödetmek istersin. Kin ve intikam üzerine kurulu hiçbir savaş kalıcı barışa varamaz. İntikam intikamı getirir, şiddet şiddeti, zulüm zulmü çağırır. Unutma, melekler değil insanlar savaşıyor. Savaş insanın en ilkel güdülerini harekete geçirir. Hangi yüce amaç için savaşırsan savaş, şiddet savaşın parçası olur. Şiddet güzellemesi yapmıyorum. Sadece gerçekçi olmayı hatırlatıyorum. Özgürlük. Halklar adına savaşanların tarih boyunca değişmez amaçları hep özgürlük oldu. Özgür ülke, özgür halk, yüce amaç hep buydu. Ne zamandır bir mısra dönüp duruyor kafamın içinde. Ah özgürlük, ne cinayetler işlenir senin adına. Fransız devriminin terör aşamasında başta devrimin en güçlü, en kararlı öncülerinden olan Girondenler, Jacobenlerin radikal unsurları tarafından tasfiye edildiklerinde Girondenlerin önde gelenlerinden Madame Ronald'ın başı giyotinle kesilmeden önce devrim alanındaki özgürlük heykeline bakarak söylediği sözler bunlar. Eskiden bu sözü sevmezdim. Özgürlük mücadelesini karalamak için söylenmiş gibi gelirdi. Şimdi sık sık o cümleyi hatırlıyorum. Tarih hep böyle olmuş, böyle de olacak. Haklar, özgürlükler bir demet çiçek gibi sunulmuyor halklara. Ne yazık ki savaşmak gerekiyor ve savaş suçsuz, şiddetsiz, cinayetsiz olmuyor. Cinayetlerle kazanılan özgürlük üzerine, yaşama hakkının ihlaliyle kazanılan haklar üzerine çok düşünüyorum son zamanlarda. Bildiğim hak ve özgürlük mücadelelerini, devrimleri yeniden okuyorum, araştırıyorum. Eski okumalarımın ne kadar eksik olduğunu fark ediyorum zaman zaman. Hep bir taraftan mağdurların haklı mücadelesi tarafından bakmışım. Onların anlatılarına, onların resmi tarihlerine yoğunlaşmışım. Öteki tarafı ben de düşman taraf saymışım. Yeniden okuyup düşününce haklı olan tarafın mutlaka temiz taraf olmadığını anlıyorum. Savaşta kimsenin temiz kalamayacağını sen söylerdin. Bunu bilirsin ama kendi tarafın söz konusu olunca düşünmek, söylemek istemezsin. Nazi ordularının Sovyet ülkesindeki savaş suçlarını, kadın, çocuk, yaşlı, genç demeden sivillere yönelen cinayetlerini, işkenceleri, tecavüzleri lanetleriz de Nazilerin yenilgisinden sonra Almanya'ya giren kurtarıcı Sovyet ordularının halka zulmünü pek bilmeyiz. Daha doğrusu aklımızdan bile geçirmeyiz. Hatta Almanlar bile konuşmazlar bu konuda. Bunu bilmek ne kazandırıyor sana? Aklını karıştırmaktan, vicdanını bulandırmaktan başka? Duygularımın vicdanıma ipotek koymasını engellememi, özgürleşmemi sağlıyor. İnsan uğruna mücadele ettiği değeri, mesela özgürlüğü tahrip ederek, yok ederek ona nasıl varır? Bu sorunun cevabını arıyorum. Özgürlük uğruna cinayet işlendiğinde kan, kazandığınızı sandığınız özgürlüğe bulaşmaz mı? Onu lekelemez mi? Özü bireyin özgürleşmesi olan sosyalizmden, komünizmden, gulaklar, Stalin mahkemeleri, toplu katliamlar, muhaliflerin tasfiyesi, diktatörlük, bireyin inkarı çıktı. Bu kadar yukarıdan tarafsız, eşitleyici bakış inkarcılığa vardırır. Mücadelenin iyi, temiz amacını inkar etmekten söz etmiyorum. Derdim amaçla değil, amaca varmak için kullanılan araçlarla, yöntemlerle. İnsanın özgürleşmesine, sömürüden, baskıdan kurtulmasına, adalete, eşitliğe hayır diyen yok. Ben bu noktadan sonrasıyla ilgileniyorum. Nasıl sağlanacağıyla. Teori kesmek, siyaset etiği temrinleri yapmak keyifli oluyor. hava da veriyor aydın kişiye. Ama bak biraz ötende sur duvarlarının ardında insanlar ölüyor özgürlükler için. Ve öldürüyorlar özgürlükler için. Amaca ölmeden, öldürmeden varmanın bir yolu olmalı. Henüz bilmiyoruz ama mutlaka vardır. Buraya sadece seyretmek, anlamak, tanıklık etmek için değil, biraz da o yolu aramak için geldim. Belki de aradığın yol yakınımızdadır. İktidar sahibi olmayan, hayattan beklentileri çoluğuyla çocuğuyla kimseye muhtaç olmadan barış içinde yaşamak olan sıradan insanların kalbinde. Ama ne yazık ki onlar sessizler, öfkelerini, isyanlarını içlerine gömüp acılarına, kayıplarına ağlıyorlar. Hepsi bu. Ayrım sonu sayfa 61.